SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 26 Mayıs 2022 Perşembe. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda güncel gelişmeleri ele aldığımız bölümde siyasi gelişmeler, hafta sonunda etkili olacak soğuk hava dalgasına ilişkin bilgiler ve ulusal özür gününe ele aldığımız bölüm yer alacak. Bugün ayrıca demans hastalığını kapsayan bir bölüm ve göçmen işçilerin ücretleri konusundaki bölüme de yer vereceğiz. Görüşlerinizi dinleyicilerimizle paylaşmak için mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nejat Başar'ın sunacağı haber bülteni ile sürüyor.
Avustralyalılar Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzlerce dolar daha fazla ödeyecek. Başbakan Anthony Albanese hükümetinin kampanya sözlerini yerine getirirken ekonomik olarak sorumlu olacağını söyledi. İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, PKK ve FETÖ'ye yönelik güvenlik kaygılarının kaldırılmasını istediklerini söyledi. Avustralya'da elektrik faturaları Temmuz'dan itibaren artıyor. Avustralya'nın Enerji Denetleme Kurumu artan fiyatların faturalara yansıması kararını aldı. Yıllık ödemelerde en az 100 dolar artış olacağı belirtiliyor. Ukrayna'daki savaş ve kömür ve doğalgaza olan talep yüzünden toptan enerji fiyatları son bir yılda %40'tan fazla artmıştı. Yeni hükümette Enerji Bakanı olması beklenen Chris Bowen, Morrison hükümetinin zamanında yenilenebilir enerji ve dağıtım altyapısı için yatırım yapmadığını ve bu yüzden de bu zamların tüketiciye yansıtıldığını söyledi.
There are international factors at play here. Of course, geopolitical circumstances are impacting on Australian markets.
Zamlarda uluslararası faktörlerin öne çıktığını ve jeopolitik durumların Avustralya piyasasını da etkilediğini belirten Bowen, ancak 9 yıldır olmayan bir enerji politikası, yenilenebilir enerjiye ve dağıtımına yapılmayan yatırımın sonucu olarak Avustralyalılar elektriğe gerekenden fazla ödüyor diye konuştu. Başbakan Anthony Albanese, hükümetinin ekonomik olarak sorumlu olacağını ancak seçim kampanyası döneminde verilen sözleri de tutacağını söyledi. Dün Avustralya'nın Merkez Bankası The Reserve Bank of Australia'da yetkililerle görüşen Hazine Bakanı Jim Chalmers da artması kesin olan faizlerin ekonomik büyümeye olumsuz etkisi olacağını kabul etmişti. Albanese, önemli ekonomik sıkıntılarla yüz yüze olduklarını, Morrison hükümetinin ekonomiyi söylediklerinden daha kötü bir şekilde devrettiğini belirtti. Sky News'e konuşan yeni başbakan toplanan verginin daha verimli bir şekilde harcanacağını söyledi.
I want to make sure that we have an economy that works for people, not the other way around.
İnsanlar için çalışan bir ekonomi istiyorum, bunun tersi değil diyen Albanese, kampanya döneminde bazı sözler verdik. Hepsini yerine getireceğiz. Bütçede her harcama kalemini dikkatle inceleyip sorumlu bir şekilde davranacağız diye konuştu. Ülke için bir önceki hükümetten çok daha iyi bir sonuç alacağımıza eminim dedi. Bu arada bir önceki hükümetin hatalarını düzeltmek istediğini söyleyen bir başka yetkili de Dışişleri Bakanı Penny Wong. Bugün Fiji'de Başbakan Frank Nanimara ile ve üst düzey yetkililerle görüşecek olan Wong, Avustralya'nın bölge için yeni taahhütlerini de aktaracak. Çin'in son dönemde Pasifik ülkelerinde arttırdığı nüfuzu ve özellikle de Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik anlaşması büyük huzursuzluk yaratmıştı. İşçi Partisi Senatörü Malandieri McCarthy 9. kanala verdiği demeçte Wong'un Avustralya'nın istikrarını öne çıkaracağını söyledi. Başbakan Albanese ve Senatör Wong çok önemli bir adım atıyor diyen McCarthy, Solomon Adaları'ndaki gelişmelerin önceki hükümetin büyük bir hatası olduğunu söyledi. Wong'un Pasifik'teki komşularımıza gidip bizimle ortaklık için burada olduğumuzu söylemesi son derece önemli diye konuşuyor. Bu arada Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi de bölgede. Bu hafta Fiji ve Solomon Adaları'nı ziyaret etmesi bekleniyor. Eski Başbakan Scott Morrison ise Liberal Parti'nin yeni liderini destekleyeceğini açıkladı. Koalisyonun yenildiği 21 Mayıs seçimlerinde Morrison yeniden Güney Sydney'deki Cook bölgesinden parlamentoya seçilmişti. Geçmişte seçimlerde yenilen bazı başbakanlar parti liderliği dışında meclisten de istifa etmiş ve bölgelerinde yeni seçim yapılmıştı. Morrison, Cook'u temsil etmeye devam edeceğini ve aynı zamanda ailesine de daha fazla zaman ayıracağını söyledi. Seçim yenilgisi sonrası Liberal Parti'de de nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tartışılıyor. Sydney merkezli radyo kanalı 2GB'ye konuşan Morrison, kendisi gibi bir muhafazakar olan Peter Dutton'ın bir sonraki lider olmasını istediğini söyledi. Başka yere gitme planım yok. Sutherland Shire'a dönüp oradaki hayatımıza geri dönmek niyetindeyim diyor. Bu sabah kızlarımı okula bıraktım ve yeniden baba olmayı iple çekiyorum. Uzun süredir ailemle istediğim kadar zaman geçiremedim diyen Morrison, yeni lider kadrosunu ve onların göstereceği yönü destekleyeceğini ve her zaman kendi değerleri doğrultusunda da hareket ettiğini söyledi. Bu arada eski Savunma Bakanı Peter Dutton da liberallerin lideri olmak için aday olacağını doğruladı. Brisbane'in Ryan bölgesinden vekil Julian Simmons koltuğunu kaybettiğini kabul etti. Yeşillerden Elizabeth Watson Brown Temsilciler Meclisi'nde 3. Yeşil Milletvekili olacak. Daha önce Yeşillerin lideri Adam Bent Melbourne'dan ve Mark Chandler Mather'da Queensland'daki Griffith'ten seçilmişti. Sağlık yetkilileri 3. doz COVID-19 aşısını olanların nüfus içindeki yüzdesinin hala istenen seviyede olmadığını açıkladı. The Royal College of Pathologists of Australasia, RSPA'den yapılan açıklamada, özellikle Queensland ve New South Wales'da 3. doz olanların oranının beklenenden düşük olduğu belirtildi. Kış ayları boyunca artan sayıda grip ve COVID-19 hastası olmasının beklendiğini söyleyen dernek, bunun da zaten büyük baskı altında olan sağlık sistemini iyice zorlayacağını belirtti. Victoria'dan sonra Queensland'de de Nazi haçı olan swastika dahil nefret sembollerini yasaklayacak bir tasarı hazırlandı. Tasarının yasallaşması durumunda nefret veya korku yaratan sembolleri kullanmak suç olacak. Ancak Budistler, Hindular ve Jainler için swastika sembolü şans ve bolluk simgelediği için bu gruplar için istisnalar olacak. Yakın gelecekte benzer bir tasarının New South Wales parlamentosuna da getirilmesi bekleniyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü saldırı sonrası Başbakan Joe Biden silah reformu çağrısını devam ettiriyor. 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırıdan yarım saat önce ne yapacağını Facebook'ta paylaştığı belirtilmişti. Geçtiğimiz günlerde Ramos'un 2 tüfek ve bol miktarda mühimmat aldığı da bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1791'de geçen 2. Anayasa değişikliğiyle silah sahibi olmak bir hak olarak tanınmıştı. Ama Biden bazı sınırlamaların hep olduğunu ve fazlasının da gerektiğini söyledi. Başımıza gelen bu felaketleri tam olarak bitiremezsek bile sayısını azaltmak için yapmamız gerekeni ne zaman yapacağız diye soran Biden, katliamlardan artık yorulduğunu söyledi. İkinci anayasa değişikliği sınırsız hak tanımıyor diyen Biden, geçtiği zaman size top sahibi olma hakkı vermiyordu. Her zaman sınırları vardı. Bazı silahlara sahip olamıyordunuz. 18 yaşında birinin dükkana girip savaşlar için tasarlanmış silahları alıp cinayet işlemesinin mantıklı bir tarafı yok diye konuştu. Avustralya yerli çocuklarını temsil eden ve SNAC olarak da bilinen The Secretariat of National Aboriginal and Islander Childcare, hala çok sayıda yerli çocuğun ailelerinden koparıldığını açıkladı. 1910 ile 1970 arasında ailelerinden koparılan çalınan nesillerin etkisinin hala hissedildiğini belirten SNCC'in başkanı Catherine Little, nesiller ötesi sonuçların sona ermesi için daha fazla destek gerektiğini söyledi.
We've got more than 21,000 children in out of home care services at this moment in time.
Şu anda 21,000'den fazla çocuk ev dışı bakım hizmeti alıyor. Bu çocukların büyük çoğunluğu bir daha ailelerine dönemeyecek. Bu sayının artacağını biliyoruz diyen Little, bazı eyalet ve bölgelerde hazırlanan raporlarda bazı ailelerin 7 yıldır çocuklarının alındığı belirtiliyor. Bunu düşünmek bile zor diye konuştu. Türkiye haberlerinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları ile ilgili Türkiye'nin olumsuz tutumu devam ederken, iki ülkenin Ankara'ya gönderdiği heyetlerle görüşme yapıldı. Görüşmeden sonra konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin PKK ve FETÖ ile ilgili güvenlik kaygılarının ortadan kaldırılmasına yönelik adım atılmasını istedik diye konuştu.
Bildiğiniz gibi bizim bugüne kadar İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 12 iade talebimiz oldu. Fakat maalesef bugüne kadar bunların hiçbirisine olumlu bir cevap almadık. Aynı şekilde bu bağlamda Türkiye'ye karşı uygulanan açık ya da kapalı, dar ya da geniş kapsamlı her tür savunma sanayi ile ilgili yaptırımların derhal kaldırılması yönündeki beklentimizi de ifade ettik. Bu arada özellikle Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerinin Obama döneminden beri sıkça gündeme getirdiği PKK'nın PYD ve YPG'den ayrı bir örgüt olduğu, PKK'nın terör örgütleri listesinde bulunduğu ama PYD ve YPG'nin terör örgütleri listesinde bulunmadığı, bu yüzden de bu PYD ve YPG yapılanmasına karşı adım atmalarının şu anda yasal olarak mümkün olmadığına dair argümanlarının da bizim açımızdan geçersiz, anlamsız, hükümsüz olduğunu da bir kez daha ifade ettik.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği New York merkezi Türkken Vakfı'nın yöneticilerinin lobi faaliyetleri için Amerika Birleşik Devletleri politikacılarına bağış yaptığı ortaya çıktı. Bağış yapılan politikacılar arasında eski Dışişleri Bakanı ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton da var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de yeni bir askeri harekat yapılacağı açıklamasının ardından kendilerinin ve Ankara Büyükelçiliği'nin Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi. Geçenlerde bir televizyon programında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, kendisinin dünya görüşünü "Ben yurtsever bir demokrat adamım. Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir. Türkiye benim kırmızı çizgimdir. Cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak, Cumhuriyet laiklik Atatürk üzerine kurulacak" sözleriyle tanımlamıştı. Bunun üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Şamil Tayyar, Twitter'da yaptığı açıklamada AK Parti'nin bir lideri var, karar organı MKYK var, parlamento var, AK Parti'nin parlamentoda grubu var. Bu nasıl bir özgüven, nasıl bir şımarıklık diye yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet etmekle suçladığı Yunan Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuştu. "Biz Türkiye ile komşuyuz ve iletişim kanallarını açık tutacağız" diyen Mitsotakis, Türk savaş uçaklarının Yunan adaları üzerine gerçekleştirdiği uçuşların NATO'nun Güneydoğu kanadını zayıflatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Çorlu tren kazası davasının 10. duruşmasında da ek iddianame ortaya çıkmadı. Mahkeme tutuklu avukat Can Atalay'ın duruşmaya getirilmesi talebini de reddetti. Aileler 14 aydır çıkmayan ek iddianameyi protesto ederek salonu boşalttı. Avukatlar Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndaki tüm sorumlular ve yetkililer hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını ve ek iddianame hazırlanmasını istemişti. Bilirkişi raporlarında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları asli kusurlu olarak görülüyor. Ancak yetkililer hakkında halen iddianame düzenlenmedi. Tabiat Varlıklarının Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, Salda'ya talebin artmasında ve gölde yaşanan kirlilikte NASA'nın sosyal medyadaki paylaşımının etkili olduğunu savundu. Türkiye'de son 24 saatte 1260 pozitif COVID-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti. En En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 11 lira 60 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 66 euro sentten işlem görüyor. Son günlerde değer kaybeden Türk lirasının şu anda Amerika Birleşik Devletleri doları karşısındaki değeri 16 lira 36 kuruş. Roma, Hollandalı Feyenoord'u tek golle geçerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi oldu. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve son olarak da UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanan ilk teknik direktör oldu. Bugünkü hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava durumu başkent Canberra genelde güneşli 17, Sydney parçalı bulutlu 21, Melbourne yağmurlu 17, Adelaide yağmurlu 19, Perth genelde güneşli 23, Hobart akşam saatlerinde yağışlı 16, Brisbane yağmurlu 23 ve Darwin güneşli 33 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızda güncel gelişmeleri ele aldığımız bölüm yer alacak. Bu bölümde 3 konuyu işleyeceğiz. Birinci bölümde güncel siyasi gelişmeler, ardından yaklaşan kara kış yer alacak. Evet, karlı, şiddetli rüzgarlı ve bol yağmurlu günler geliyor. Bu bölümde ayrıntılara yer vereceğiz. Bugün ayrıca anması yapılan kayıp kuşak konusunda hazırladığımız bölümde olacak. Bugün Ulusal Özür Günü. Hatırlayacağınız gibi Avustralya hükümeti ailelerinin elinden alınan aborjin kayıp kuşağı için özür dilemişti. Yarından itibaren de Ulusal Uzlaşma Haftası başlıyor. Bu hafta dolayısıyla önümüzdeki günlerde aborjinleri konu alan bölümler dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca demans hastalığını kapsayan bir bölüm ve göçmen işçilerin ücretleri konusundaki bölüme de yer vereceğiz. Mesajlarınızla dinleyicilerimizle görüşlerinizi de paylaşabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Güncel konulara geçmeden önce Nejat, senden mesajlar alalım. Biraz mesaj var galiba.
Evet, çok sayıda mesaj geldi İsmail. Hacı Tokdemir Bey'in mesajıyla başlayalım. 21 yıldır iktidarda olan devletin başı sağ olsun bir müjde daha verdi. Bir Türk vatandaşının uzaya gideceğini ve maliyetinin de 60 milyon dolar olacağını söyledi. Ekonomi çökmüş, çiftçi bitmiş, esnaf batmış, adalet tükenmiş, eğitim çökmüş, zamlar uzaya, enflasyon ayağı, dış borçlar uzay dışına çıkmış, ekonomi uzmanımız hala din ve hayal satıyor. 50 yıldır seçim kaybeden iktidarın yedek lastiği MHP'de buna destek veriyor. Vah dış güçler vah demiş bu dinleyicimiz. Bu arada Şener Bey'in bir mesajı vardı ancak onu okuyamıyoruz. Lütfen mesajlarınızı gönderirken içine simge, fotoğraf veya video koymayın. O zaman hiçbir şekilde bize ulaşmıyor. Sadece yazı, tekst olarak bize gönderin mesajlarınızı. Bir başka dinleyicimiz Mahmut Bey, Amerika'da yine meydana gelen silahlı saldırı insanlık adına çok üzüntü verici bir olay. Son zamanlarda yaşadığımız ülke Avustralya'da da silahlı saldırılar sonucu can kayıpları oldu. Gerçekten çok üzücü durum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Tüm dünya genelinde ateşli silahların kontrolünün tekrar gözden geçirilmesi şart. Aksi halde Allah korusun ama daha çok canlar yanacak demiş Mahmut Bey. Başka dinleyicimiz, Sayın Cumhurbaşkanı gençlere hitaben 2. Abdülhamit 33 yıllık iktidarında Osmanlı bir karış toprak kaybetmedi diyor. Açıyorum tarih kitabını. 1.593.000 kilometrekare toprak kaybetmişiz. Ekonomi bilgisi bu kadar olanı tarih bilgisi de bu kadar olur. Gene kandırmışlar demiş. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum, demokrasi yolunda adım adım ilerliyor, elinde bilgi belge olmadan konuşmuyor demiş. Ali Değerumuzu dinleyicimiz, kendi vatandaşını koruyamayan Amerika Birleşik Devletleri dünyaya demokrasi getirecekmiş, hadi başka kapıya diyor. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişme hakikaten çok dikkat çekici ve üzücü. Bugün de yeni bir gelişme var. Bir başka lise öğrencisi de elinde iki otomatik silahla liseye doğru giderken tutuklanmış. Bir böyle kötü bir haberler silsilesi bu ülkeden. Evet, şimdi tekrar güncel konularımıza döneceğiz ve sizler için hazırladığımız günlük gelişmeleri konu edinen bölümü dinliyoruz. Haberler sonrası bu bölümde güncel gelişmeler konusunda bir tur atacağız. Önce siyaset. Cumartesi yapılan federal seçimlerde oyların sayılma işlemi sürüyor. Şu ana kadar koalisyonun 57, İşçi Partisi'nin 74 sandalye kazandığı kesinleşti. Daha kimin kazanacağı tahmin edilemeyen, oyların birbirine yakın olduğu çok sayıda seçim bölgesi var. Bu seçim bölgeleri Brisbane, Melbourne'ın doğusunda Deakin, New South Wales'te Gilmore ve Melbourne'da McNamara. Bu bölgelerde iki aday arasındaki fark birkaç yüz, hatta Deakin'de olduğu gibi yüzden bile az. İşçi Partisi'nin tek başına iktidar olmasını sağlayacak iki sandalyeyi daha kazanıp 76 milletvekiliyle iktidara gelmesi artık kesin. Başbakan Anthony Albanese Tokyo gezisinden döndü ve bu sabah Kanal 9 televizyonuna döndükten sonra ilk işinin annesinin mezarını ziyaret etmek olduğunu söyledi. Albanese kampanya sırasında sık sık annesinden bahsetmiş, engelli ödeneğiyle sosyal konutta yaşarken kendisine eğitim yapması olanağı sağlamak için nice sıkıntıya katlandığına vurgu yapmıştı. Peter Dutton, gelecek hafta yapılacak Liberal Parti liderlik oylamasında aday olacağını açıkladı. Peter Dutton'ın karşısına bir rakip çıkması beklenmiyor. Seçim yenilgisi ardından liderlikten istifa eden Scott Morrison, bu sabah bir radyo sunucusuna gönderdiği mesajda şaka yollu artık Uber taksi kullanacağını söyledi. Liberal Parti lideri seçilmesi beklenen Peter Dutton, kamuoyunda fazla sempati duyulan bir kişi olmamakla tanınıyor. İşçi Partili Tanya Plibersek, Dutton'ı Harry Potter filmindeki kötü adam Voldemort'a benzetti. Plibersek, görünüşe yönelik bu sözlerinin yanlış olduğunu anladı ve sonra özür diledi. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese de Plibersek'e özür dileyerek doğru bir şey yaptığını söyledi ve İşçi Partisi milletvekilini destekledi. Peter Dutton, Liberal Parti lideri olma hazırlığının bir parçası olarak kamuoyundaki imajını değiştirmek istiyor. Bu amaçla dün eşi ve çocuklarıyla çektirdiği fotoğraflar gazetelere servis edildi. İşçi Partisi lideri Albanese, Peter Dutton'la ilişkisinin Scott Morrison'la olan ilişkisinden daha iyi olduğunu kaydetti. Bugün Peter Dutton ayrıca Voldemort tartışması üzerine bir cilt rahatsızlığı nedeniyle saçı olmadığını açıkladı. Hava durumuna geçiyoruz. Bugün meteorolojinin yayınladığı rapora göre Avustralya'nın güneydoğusu hafta sonunda kutup dalgası adı verilen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Soğuk dalga yoğun yağış, şiddetli rüzgar ve kar yağışına neden olacak. Uzmanların belirttiğine göre dalga Batı Avustralya'dan girecek ve doğuya yönelerek Güney Avustralya ve Victoria'yı etkisi altına alacak. Pazartesi ve Salı günü New South Wales'te bazı bölgeler dahil neredeyse bütün Güneydoğu Avustralya kutup dalgasının etkisi altına girmiş olacak. Pazar akşamından Salı'ya kadar Tazmanya dahil şiddetli rüzgar yaşanacak. Güney Avustralya sahili, Victoria sahili ve Batı Tazmanya'da önümüzdeki bir haftada düşmesi beklenen yağış miktarı 50 mm. Sadece yağmur değil, Salı gününden itibaren 1000 metrenin de altına inecek şekilde yükseklere yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı New South Wales'te de kapsayacak ve çarşambadan itibaren hava yumuşamaya başlayacak. Yoğun yağış ve sellere neden olan La Nina hava olayı Avustralya'da 18 ay önce başladı. La Nina'nın Haziran-Ağustos döneminde etkisini kaybetmesi bekleniyor ama ilkbahara kadar uzanma ihtimali de var. Yani belirtilen zamana kadar yer yer normalin üzerinde yağış düşme ihtimali devam edecek. Bugün Ulusal Özür Günü. Başbakan Anthony Albanese seçim gecesi yaptığı zafer konuşmasına aborjinlerin taleplerini gündeme getirerek başladı ve bu bir işaret oldu. Avustralya yerlileri tekrar Avustralya siyasetinin gündemine geliyor. Yeni İşçi Partisi hükümeti aborjin sorunları ve taleplerinin çözümüne öncelik verecek. 2022 yılı Ulusal Özür Günü yeni hükümetin Avustralya yerlilerini ön plana alacağı işareti verdiği bir ortamda anılıyor. Ulusal Özür Günü, ailelerinden zorla koparılan aborjin ve Torres Boğaz adaları çocuklarını anmak için başlatıldı. Bu uygulamayla Avustralya'nın ilk halklarında aileler parçalandı, çocuklar kültürlerinden koparıldı, yaşayan dillerin ortadan kaybolması süreci hızlandı. 1997 yılı 26 Mayıs günü Avustralya İnsan Hakları Komisyonu'nun çalınmış kuşak konusundaki hazırladığı rapor federal parlamentoda açıklandı. Bu raporda yer alan ifadelerde çalınmış kuşak temsilcileri ilk kez başlarından geçenleri anlatıyordu. Zamanın Başbakanı John Howard çalınmış kuşaktan özür dilemeyi reddetti. Özür İşçi Partili Başbakan Kevin Rudd'dan geldi. Rudd 13 Şubat 2008 tarihinde federal parlamentoda çalınmış kuşak temsilcilerinin de bulunduğu törende tarihi özür konuşmasını yaptı.
We apologize especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
Bu özürü aborjinler, geçmişte aborjinlere yönelik yapılan haksız uygulamalar ve zulmün Beyaz Avustralya tarafından kabul edilmesi olarak değerlendiriyor. Aborjin ve Torres Boğaz adalları Sosyal Adalet Komisyonu eski başkanı Michael Dodson, 1997'de rapor açıklandıktan kısa süre sonra yaptığı açıklamada, geçmişteki adaletsizlikler kabul edilmeden uzlaşma ve uyum olmaz dedi. 26 Mayıs Ulusal Özür Günü'nü yarın yani 27 Mayıs 3 Haziran arası kutlanan Ulusal Uzlaşma Haftası takip edecek. Bu haftanın her yıl bir ana teması var. Bu tema geçen yıl sözden de fazlası gerekir, uzlaşma harekete geçmeyi gerektirirdi. Yarın başlayacak Ulusal Uzlaşma Haftası'nın bu yılki teması Cesur Ol, Değiştir olarak belirlendi. Avustralya yerlilerinin Avustralya'nın ilk halkı olduğunun anayasada yer alması, hükümetle Avustralya yerlileri arasında Yeni Zelanda'da olana benzer bir anlaşma yapılması, parlamentoya gelen ve aborjinleri ilgilendiren yasa tasarılarının önce aborjinlerden oluşan bir danışma kurulu tarafından onaylanması gibi siyasi süreçler, önümüzdeki bir hafta süresince Avustralya Ulusal Uzlaşma Haftası dolayısıyla tartışılacak konular arasında olacak. (0) 429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Evet, tekrar Nejat'a devrediyorum. Galiba yeni mesajlar var Nejat.
Evet, çok sayıda mesaj var. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle: Sayın Erdoğan'ı kutluyorum. Bir devlet adamının, hele de bir cumhurun ülkesinin tarihini bilmemesi ve yanlış bilgi vermesini hayretler içinde izliyorum. Ve şahsen artık Sayın Erdoğan ilkokulu bile okumadığını düşünenlerdenim. Erdoğan'ın bir tek kitabı bile okumadığını, Hatta seçimlerde elinde salladığı Kur'an'ı bile okumadığını eminim. Tüm dünyanın bildiği tarihi ve Abdülhamid'in Osmanlı'nın çöküşünün en büyük aktörlerinden olduğunu, 16 milyon kilometrelik Osmanlı topraklarını İngiliz ve İsraillilere borçlandığı için ve sattığı için çökmüştür. Bizim tarihe inanmayan Bizansların tarih kitaplarında okusunlar demiş ve lütfen Lozan'ı bari açıp okuyun. Lozan asla ülkemizde petrol çıkarılmasın diye imzalanmamıştır. Adam daha o çok çok sevdiği Abdülhamid'in nasıl öldüğünü bile bilmiyor. Abdülhamid asılmadı, sarayında eceliyle öldü. Devlet töreniyle gömüldü demiş bu dinleyicimiz. Kılıçdaroğlu atıyor tutuyor yalanı sallıyor, sonra duyum aldım hükümet ispatlasın diyor. Ben de bir duyum aldım, Kılıçdaroğlu Amerikan ajanıymış, Kürdistan kurulması için çalışıyormuş, hadi olmadığını ispatlasın demiş Ali Değerumuzu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey yeni başbakanımız Anthony Albanese hakkında bir mesaj göndermiş. Yaşlı bakım evleri ve işçi ile emeklilere yapacağı zamlar çok önemli, inşallah sözlerini tutar demiş Necdet Bey. Bu arada Necdet Bey bir de bugünkü Sorry Day, özür günü hakkında cesur ol değiştir, harika bir deyim demiş bu dinleyicimiz. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Teşekkürler Necdet. Tekrar döneceğiz zamanımız kalırsa mesajlara. Şimdi demans hastalığı konusunda hazırladığımız bölümle devam ediyoruz.
Adelaide Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü ve sonuçları yakın dönemde yayınlanan bir araştırmaya göre çok sayıda kişinin yaşadığı hanelerde insanların demans, yani bunamadan dolayı ölme riskleri daha düşük. Hatta kalabalık evlerde yaşayanlar arasında demansın ilerleyişi de yavaşlıyor.
It's really awful. It's just the worst disease. And she thought she was prepared.
Çok kötü, en kötü hastalık. Hazırlıklı olduğunu düşünüyordu ancak ne yazık ki ne o ne de ben hazırlıklı değildik. Hiç kuşkusuz hayatımın en travmatik deneyimi. Melbourne'lu 54 yaşındaki Griffith Young, 84 yaşındaki demans hastası annesi Jackie hakkında konuşuyor. Demans, yani bunama, 21. yüzyılın en büyük sağlık krizlerinden biri. Küresel olarak her yıl 1 trilyon Avustralya dolarına mal olduğu tahmin ediliyor.
She'd sort of been managing it and you know she kept diaries and she had memory books and she did all the right things.
Annesinin demansı yönetmeye çalıştığını, günlük ve hafıza kitabı adı verilen kayıtları tuttuğunu, hafızasını güçlendirmek için tavsiye edilen her şeyi yaptığını, ilaç aldığını söyleyen Young, ancak 2018-2019 döneminde bir anda durum kötüye gitti diye konuşuyor. Avustralyalılar arasında demans ikinci en sık görülen ölüm sebebi. Avustralyalı kadınlar arasında en yaygın görülen ölüm sebebi de demans. Demans, Avustralya'nın yönetim kurulu üyesi olan doçent doktor Michael Woodward, aynı zamanda Melbourne'daki Austin Health'in hafıza kliniğinin ve yaşlı bakım bölümünün başında. Kadınların demans kapma riskinin neden daha fazla olduğunu açıklıyor.
We know that there are many more women than men who have dementia, but that's because women live longer and the greatest risk factor.
Demans hastası kadın sayısının erkeklerden çok daha fazla olduğunu biliyoruz diyen uzman, bunun ana nedeni olarak da ortalamada kadınların daha uzun yaşamaları olduğunu söylüyor. Demansta en önemli risk unsurunun yaş ve aileden gelen genetik özellikler olduğunu, ancak yine de tüm diğer faktörleri sabit tutunca bile kadınların demans olma ve demansın ölme riskinin daha fazla olduğunu belirtiyor. Bunun da yaşlandıkça ortaya çıkan depresyon, hormonların azalması gibi özelliklerin kadınlarda daha ön plana çıkması olduğunu söylüyor. Menopoz sonrası kadınların hormonlarının erkeklere nazaran beyin hücrelerine iyi gelmediğini söylüyor. Demansın henüz bilinen bir çaresi yok. Ancak Adelaide Üniversitesi'nden evrimsel tıp üzerine uzman araştırmacılar daha kalabalık hanelerde yaşayanların demanstan ölme riskinin daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Hatta kalabalık evlerde yaşayanların demans olunca da ilerlemesini yavaşlatabildikleri belirtiliyor. Demans hastalarının rehabilitasyonu, kaybolan yeteneklerini tekrar kazanmaları için ideal ortamlarda yaşamalarını amaçlayan Spark Life programının başındaki Hillary Lee, sonuca şaşırmadığını söylüyor.
We know for a start that like loneliness for example when people are isolated and are on their own that
demans hastalarında hastalığın ortaya çıkmasına hemen önce yalnızlık ve izolasyona çok tanık olduklarını, sosyalleşmenin de bu yüzden çok önemli olduğunu vurguluyor. Çalışmanın baş yazarlarından Profesör McChee Henneberg, bulguların beyindeki sinirsel ve hormonal mekanizmaları ortaya çıkardığını belirtiyor.
We are emotional creatures. Our emotions are
duygusal yaratıklarız ve duygularımız da beyindeki sinirsel ve hormonal yapıya göre şekilleniyor diyor. Demans, bazı duyguların eksik olmasından dolayı beyindeki bazı sinir ve hormonların tetiklenmemesinden kaynaklanıyor olabilir diye konuşuyor. Beynimizin sinirsel ve hormonal yapısı milyonlarca yıl önce oluştu. İlk insan topluluklarında çocukların yetiştirilmesi bir veya iki kişinin değil tüm toplumun sorumluluğuydu. Anne, baba, dede, nine, teyzeler ve amcalar işbirliği içinde sağlıklı bir aile ortamı yaratıyordu. Profesör Henneberg, bu ortamın daha güçlü sinirsel ve hormonal yapılar oluşturduğunu söylüyor.
This creates a need for emotional regulation that is positive, so that we have positive emotions towards other people. In short, love.
Duygusal bir tetikleyiciye ihtiyacımız olduğunu söyleyen uzman, bu şekilde başka insanlara yönelik olumlu duygular oluşturduğumuzu söylüyor. Sevgi hormonu olarak adlandırılan oksitoksinden bahseden Henneberg, işbirliği, dostluk, sevgi yaratan ortamların sinirsel ve hormonal olarak beynin daha iyi işlemesini sağlayan ortamlar olduğunu belirtiyor. Kişileri izole edip yalnızlaştırırsak sevgi hormonunun salgılanmasını sağlayacak bir tetikleyici olmaz ve bu da beynin iyi çalışmasını sağlayacak bir ortam olmaz diyor. Aslında insanlığın evrimine bakacak olursak, kalabalık hanelerden uzaklaşmamız çok da uzun bir geçmişe dayanmıyor. Bu da küçük aileler, kişisel mesafe ve bireyselliğin ön plana çıktığı modern hayata pek de uygun olmadığımız anlamına geliyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı bulgular, hanenin büyüklüğüyle demanstan ölüm riski arasında doğrusal bir bağlantı göstermese de, büyük hanelerde yaşamanın demans olma riskini asgariye indirdiğini, olmamız durumunda da ilerlemesini oldukça yavaşlattığını belirgin bir şekilde gösteriyor.
It makes sense that living in a larger household would be a better.
Doçent Michael Woodward, demans hastalarına kalabalık hanelerde yaşamanın iyi gelmesinin mantıklı olduğunu da söylüyor. Yeme alışkanlıklarının da demansı etkilediği düşünülüyordu. Woodward, Akdeniz diyetinin demansa karşı koruduğu düşüncesinin de bir açıdan doğru çıktığını söylüyor. Tam olarak ne yediğiniz önemli değil. Büyük bir aile olarak yemeği hazırlayıp beraber yemeği yemek sizi demanstan koruyor diyor. Jane Collier, kocası Peter'a evde bakmayı kafasına koymuş. Bakım evine vermek istememiş.
I think he would have declined so much more rapidly.
Eğer bakım evine daha önce yerleştirseydik, bilişsel kaybı çok daha önce olurdu diyor. Başından itibaren kocasını evde tutabildiği kadar tutmaya kararlıymış. Jane, eşinin dördüncü çocukları doğduktan kısa süre sonra bilişsel bazı belirtiler göstermeye başladığını söylüyor. Şu anda 56 yaşında olan Peter o dönemde 30'larının sonlarındaymış.
My husband, who was always very patient with the other three children, became a lot less patient. He started getting stressed more.
İki çocukla son derece sabırlı olan eşinin dördüncü çocuğa karşı çok daha az sabırlı olduğunu, stres seviyesinin arttığını ve öfkelendiğini söylüyor. O dönemde ufak belirtiler vardı. Dördüncü çocuğun stresi diyorduk. Ama sadece o değildi. Bir değişim oluyordu ve biz farkında değildik diyor. Peter ve Jane'in dört çocuğundan üçü hala evde yaşıyor. Oğullardan Alistair, tüm aile üyelerinin Peter'la iletişim kurmaya çalıştığını söylüyor.
We put in time. It's mainly in afternoons after work or just any time you're at home really.
Genelde işten sonra, öğleden sonları, aslında ne zaman evde olurlarsa herkesin özellikle Peter'a zaman ayırdığını, bakıcı olmadığında konuşmaya çalıştıklarını söylüyor. Oturup televizyon izlediklerini, artık 5 yıldır alıştıkları için onu nasıl mutlu tutacaklarını öğrendiklerini belirtiyor. Genelde onunla konuşurken ona odaklandıklarını, babasının tenisten, milkshake ve kahve gibi şeylerden hoşlandığını söylüyor. Ondan ve hoşlandığı şeylerden bahsediyoruz diyor. Hillary Lee, demans hastaları için iletişimin son derece önemli olduğunu belirtiyor.
One of the really essential things is the quality of that human connection, because you could have people around you who could maybe undermine you.
İnsanlarla iletişimin kalitesi çok önemli diyor. etrafınızda sizi aşağılayan, eleştiren insanların olması, özellikle de demans başlangıcındaysanız zorlayıcı bir etken olduğunu söylüyor. Durumun son derece sinir bozucu olduğunu, etrafta kişiye hafıza sorununu hatırlatan veya tersleyen birileri olursa da bunun hem hafıza sıkıntısını derinleştireceğini hem de kişide korku yaratacağını belirtiyor. Demans hastalarının ters giden bir şeyler olduğunu bildiğini ve hepimizin de demans hastalarının her gün yeni deneyimler yaşadığının bilincinde olmamız gerektiğini söylüyor. Doçent Henneberg ise kalabalık hanelerde yaşayamayan veya erişimi olmayan demans hastalarının sosyal etkileşimleri başka kaynaklarda aramaları gerektiğini söylüyor. Komşular, toplum grupları veya diğer etkinlikler ihtiyaç duyulan etkileşimi sağlayabilir. 60 yaşındaki Phil Hazel'a 5 yıl önce demans teşhisi konmuş. Tam zamanlı çalışan eşi Jen'le yaşıyor. Demans konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları sayesinde yepyeni bir toplumun içinde bulmuş kendini.
Like a lot of people, I lost most of my friends when I was diagnosed, but I have
Birçok insan gibi demans teşhisi sonrası arkadaşlarımı kaybettim ama Twitter'da gerçek dostlarım var diyor. Tüm gün boyunca Twitter'da insanlarla etkileşim içinde olduğunu ve internet üzerinden sık sık Demans Avustralya toplantılarına veya başka toplantılara katıldığını söylüyor. NDIS sayesinde de haftada iki kere salı ve perşembeleri gelen bakıcısının kendisini alışverişe veya istediği başka yerlere götürdüğünü, bunun da çok yararlı olduğunu söylüyor. Demans Avustralya ve yardımcı köpeği Sarah sayesinde seyahat eden Phil, eşinin de artık daha az endişe ettiğini söylüyor. Köpeği Sarah'ın evde sürekli anahtar, cüzdan ve telefon gibi eşyaları bulduğunu, çünkü kendisinin bunları sürekli bir yerlerde bırakıp bulamadığını söylüyor. Covid öncesi sürekli seyahat ettiğini ve son dönemde seyahatlerin yeniden başladığını belirten Hazel, Sarah'ın kendisiyle uçak yolculuklarına eşlik ettiğini ifade ediyor. Melbourne'a gidip otelde kalmamı, sonra da bir konferansa veya toplantıya katılmamı sağlıyor. Bana gerçekten bağımsızlığımı kazandırdı. Bu da Sarah'ın bana göz kulak olduğunu bilen Jen için kendine daha fazla zaman ayırması anlamına geliyor diye konuşuyor.
Evet, şimdi eyaletlerde, daha doğrusu New South Wales ve Victoria'da son COVID rakamlarını vermek istiyorum. Önce New South Wales, bugünkü yeni vaka sayısı 10.926, neredeyse 11.000 ve 30 yeni ölüm vakası var. Ama bu ölümlerin çoğunluğu Nisan ayına kadar belirlenen, yani geçmişte belirlenen ölümler, ki Nisan'a kadar. Victoria'daki durumda 12.421 yeni vaka bugün belirlenen son 24 saatte ve 19 yeni ölüm olayı tespit edildi Victoria'da. 6. televizyon, ücretsiz televizyon kanalımızda hizmete girdi. SBS World Watch izleyicilerimize dünya çapında 35'ten fazla dilde haber programları sunan bir yeni kanal. İngilizce dışında dillerde SBS ve Viceland kanallarında yayınladığımız bütün haber programları SBS World Watch kanalına aktarıldı. Türkçe haber programını bulmak için televizyonunuzu tekrar ayarlayıp 35. kanalı bulmanız gerekiyor. Daha fazla bilgi için sbs.com.au/worldwatch adresini ziyaret edin. Eğer 35. kanalı bulamazsanız, verdiğimiz adresteki internet sitesinde nasıl bulacağınız, televizyonunuzu nasıl tekrar ayarlayabileceğinize ilişkin bilgileri bulabilirsiniz. Türkçe haberleri yayınlanma saati SBS World Watch'ta artık her akşam 10.30. TRT haberleri yayınlanıyor bu kanalda ve her gün akşam saat 10.30'da yayına giriyor.
SBS Türkçe ilesiniz.
Bir araştırmaya göre Avustralya'da yeni gelen göçmenler 10 yıl öncesinden daha az kazanıyor. Nilgün Kılıç'ın hazırladığı haberi dinliyoruz.
salgını Avustralya ekonomisinin göçmen işçilere ne kadar bağımlı olduğunun altını çizdi. Ama göçmen işçilerin maaşları ise düşüyor. Greta Enstitüsü tarafından yayınlanan yeni bir rehber kitap, yeni göçmenlerin daha yüksek eğitim ve deneyim seviyelerine sahip olmalarına rağmen bugün 10 yıl öncesine göre daha az maaş aldıklarını gösteriyor. Fransız göçmen Benoît Leblanc, Avustralya'ya hukuk yüksek lisansıyla geldi. Ancak eski bir işvereniyle yaşadığı deneyimin yasal olmadığını biliyordu. Her gün fazla mesai yaptığını ve çalıştığı yüzlerce saatin karşılığı olan ödemeyi almadığını söylüyor. Benoît Leblanc bu durumda da sponsorluğuna bağlı olarak Avustralya'da kalma hakkıyla kapana kısılmış hissettiğini anlatıyor.
You're not really allowed to leave, you're not really allowed to, you know, find a job with higher pay or...
Vize şartlarından dolayı gitmenize izin verilmiyor. Daha yüksek ücretli veya daha kaliteli bir iş bulamıyorsunuz. Bu yüzden çok ürkütücü oldu diyen Benoît Leblanc bir depresyon ve endişe aşamasına gelerek bisiklete binmeye başladığını söyledi. Greta Enstitüsü'nün yeni araştırması, Avustralya'ya gelen göçmenlerin yaklaşık yarısının geldiklerinde yüksek öğrenim görmüş olduğunu söylüyor. Ancak bu yüksek eğitim ve deneyim seviyelerine rağmen raporun yazarı Will Mackey, asgari maaşın veya geçici vasıflı işçi gelir eşiğinin yaklaşık 10 yılda yükselmediğini söylüyor.
It has remained flat since 2013 at that 53,900 level. So we've seen more of Australia's temporary...
Ücretlerin 2013'ten bu yana yaklaşık $53,900 seviyesinde sabit kaldığını söyleyen Will Mackey, gerçekten yüksek vasıflı kişiler için olması gereken bu vizedeki Avustralya'nın geçici vasıflı göçmen grubunun daha fazlasının ücretleri aşağı çeken bu belirli miktar için nispeten düşük ücretli işlerde çalışmaya geldiklerini gördük diye konuştu. Avustralya iş gücündeki yaklaşık her 5 kişiden biri kalıcı veya geçici vizeye sahip bir göçmen. Ve dahası bu göçmen grubu özellikle savunmasız. Birçoğu hizmet sektöründen geçimini sağlıyor ve göçmenler bu sektördeki iş gücünün %40'ını oluşturuyor. Göçmen Adalet Enstitüsü'nden Basina Barbenblum, eksik ödemelerin sistemsel bir sorun olduğunu söylüyor.
We need to create a new environment where employers feel that there is a realistic prospect that if they...
İşverenlerin işçilere düşük ücret öderlerse veya göçmen işçileri sömürdüklerinde yakalanacaklarına ve göçmen işçilerin de bu durumda bir girişimde bulunacağına ve yalnızca göçmen işçileri beklemediklerine dair gerçekçi bir olasılık olduğunu hissettikleri yeni bir ortam yaratmamız gerekiyor diyen Barbenblum, işçi sömürüldüklerinde sessiz kalıyorlar diye konuştu. Şu anda 10 göçmen işçiden yalnızca birinin sorunu bildirmek için öne çıktığını da sözlerine ekliyor Barbenblum. Fransız göçmen Benoît Leblanc kendisiyle benzer durumda olan başka göçmen işçileri de tanıdığını söylüyor.
This is a global issue with all of the temporary residents in Australia.
Bu ister çalışma tatilinde olsunlar, ister çalışma vizesinde olsunlar, Avustralya'da geçici olarak ikamet edenlerin tümü ile ilgili küresel bir sorundur diyen Benoît Leblanc, bu oldukça sık görülüyor ve çok sık oluyor diye konuştu.
Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize mesajlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Daha pek çok mesaj var ama bunları okumaya yarın devam edeceğiz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.